Kıymetli dinleyenler, Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, merhaba. Yeni bir İstanbul'un Sırları programında daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, bugünkü programımızda yine farklı bir konuya değineceğiz. Bir önceki röportajımızda İstanbul'da tasavvufun izleri ve Osmanlı'da estetik anlayış üzerine muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla konuşmuş ve mülakat yapmıştık. Sizden gelen beğeniler ve istekler üzerine tekrar bu sefer farklı bir konuda inşallah görüşeceğiz. Çok önemli olan bir konunun altını çizeceğiz. Detaylı ve önemli bilgileri sizlerle inşallah paylaşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz bizleri kırmayan muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız. Efendim, öncelikle teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.
Muhterem efendim, bir önceki röportajımızda İstanbul'da tasavvufun izleri ve İstanbul'da Osmanlı'da estetik anlayış hususları üzerinde durmuştuk. O mülakatımızda İstanbul ve Osmanlı denilince özellikle vakıf şehir ve vakıf medeniyetinden bahsetmiştiniz. Bunun altını çizdiniz. Bunun üzerine vakıf medeniyeti mevzusunu biraz daha derinlemesine değerli dinleyicilerimize ve bizi internet üzerinden izleyecek olan seyircilerimize aktaralım dedik. Öncelikle efendim vakıf ne demektir? Yani vakıf deyince biz ne anlıyoruz? Ya da vakıf deyince günümüze ne anlaşılmalı? Bu konuda bizlere bilgi verirseniz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, dünyaya geliş sebebimiz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de liya'budun. Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek, yine liya'rufun buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yani bir muhabbetullah'tan bir hisse almak, marifetullah istikametinde hayatımızı tanzim etmek, olgun bir mümin, keyfiyetli bir mümin olabilmek. Bu usta iki hususiyeti hayatımızın her sayfasına yaygınlaştırmamız zaruridir. Bunlardan birincisi tazimle emrillah. Yani Allah'ı Celle Celaluhu'nun emirlerini bütün noksansız bir şekilde huşu, ruhaniyet, vecd ve istirak içinde ifa edebilmek. Tazimle emrillah. Evet. İkincisi şefkat ala halkillah. Yani Allah'ın bütün mahlukatına merhamet ve şefkat göstermek. Vakıf şiarı imandır. Cenab-ı Hak bize en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim esmasını bize tebliğ etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Rauf ve Rahim olduğunu, yani çok merhametli ve çok şefkatli olduğunu, yani şefkat ve merhametin zirvesinde olduğunu bildiriyor. Hiçbir peygamberi Kur'an-ı Kerim'in bu kadar Rauf ve Rahim olarak bir iltifat yok. Yalnız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Yine Efendimiz'e Cenab-ı Hak rahmeten lil alemin buyuruyor. Yine Efendimiz'in üsve-i hasene örnek bir şahsiyet, örnek bir model. Kıyamete kadar gelen bütün insanlara örnek model. Ve bu modelin de temsilcisi müminler. Bir müminin de bu hususta bu modele çok yaklaşmasının bir zaruri olduğu hadis-i şerifte buyuruluyor. Efendimiz el-meru me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Demek ki kendimizi bir mizan ettiğimiz zaman bu tazimli emrillah, şefkat ala halkillah hayatımızda ne kadar bir
yer tutuyor
tesiri var. Bu vakıf nedir sualiniz?
Evet.
Buna cevap vermeden evvel bizim inancımızda ve bizim medeniyetimizde mal ve mülk mefhumuna nasıl yaklaştırıldığını ortaya koymamız lazım.
Yani mala sahip mi çıkıyoruz? Mal bizim mi?
Mal bizim mi değil mi? Değil mi? Malum son asırlarda hakim olan iki büyük sistem var. Biri kapitalizm, diğeri ise komünizm. Ve bu iki sisteme baktığımız zaman kapitalizmde ikisi de maddeci, ruhani tarafı yok. Kapitalizm yani liberalizm mal mülk fertlerindir. Hatta sloganları bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Yani bir hak, hukuk vesaire merhamet diye bir şey yok. Zengini daha zengin eden, fakiri daha fakir eden, sistemin de temelinde faiz var. Faizi bir noktada bir istismar sistemi olmuş oluyor.
Yani bir sömürü aynı zamanda.
Sömürüyor. Yani bir merhamet yok. Evet. Bir hatıra nakledeyim. 30 küsur sene evvel Londra'da gece undergroundlardan, o yeraltı trenlerinden indim. Baktım orada bir titreyen bir ihtiyar vardı, yaşlı bir kadın. Titriyordu.
Soğuktan.
Geçenlere bir merhamet dileniyordu bakışlarıyla. Oraya arkadaşa sordum ben, dedim burada hastaneler var. Belki kimse yurtları var, bilmiyorum dedim. Fakat dedim, bu kadının hali nedir burada? Bu kadını alıp, orayı bir götürüp teslim edecek kimse yok mu dedim. Bana güldü. Dedi, burada dedi, kim bir 10 pound verecek, bir araba tutacak, götürüp bunu teslim edecek oraya. Burada dedi, mesela bir kişinin annesi hasta olur, çantasını alır, hastaneye gider. Eğer oğlu çok merhametliyse, onu haftada bir gün bir tek bir kalıp sabun götürür, o kadar. Dönüşte de o anne yine elinde çantasını alır, hastaneden çıkar gelir. Yani bu kapitalizm mal mülk fertlerindir, bencildir. Ruhani bir siyaset olmadığı için pragmatisttir. Yani yalnız menfaatini düşünür. Diğer buna karşılık komünizm ve sosyalizm, bu da mülk toplumundur der. Güya eşitlik söyler. Fakat gücü, burada güçsüzü geçer. Yine güçlü, güçsüzü şeyi altına
orada
alır.
Ezmek var. Orada
ezmek var. Yani iki sistemde hemen hemen aynıdır, şuradan aynıdır. Mülkün kavgasını yapar. Yani mülk orada mı olacak, burada mı? Yani mülkün mekandaki yeri üzerinde tartışırlar. Onda bir ruhaniyet tarafı yoktur. Sistem materyalisttir. Fakat İslam'da ise mülk Allah'ındır. El mülkü lillah. Fertler ancak helalinden kazanacak ve bu mülkü de emanetçi olarak alacak. Allah'ın bir emaneti. Çünkü Cenab-ı Hak canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak canı ve malı bir emanet olarak veriyor. Canla mal bir Allah'a yakınlık test edilecek. Ben ne kadar Cenab-ı Hak yakınlığım var. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, لَنْ تَنَامْ بِرْ رَحْتَاتُنْ فُوْكُمْ مُعَنْتُوبُونَ Sevdiklerini vermedikçe bir revası olamazsın, yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşamazsın buyuruluyor.
Doğru.
Yani burada İslam'daki mülk kavramı tamamen değişik. Yani mülk insanın problemini çözecek, merhametini arttıracak, ruhani duygularını tezyit edecek. Sadece bu mülkün iki tane bir şeyi var İslam'da, manisi var. Biri israftır, öbürü de pintiliktir.
Yani biri açıp savurma,
biri de kendini biriktirme. Yani israf, malı nefsine tahsis edecek şekilde bir savurganlık yeni tabiriyle. Yani
hem egoistlik var orada, kendini kullanıyor.
Kendini kullanıyor yalnız. Tabii. Yani bu mal bana emanettir. Şuuru maalesef zayıf bazı kimselerde. Ve bu da takvayı mani.
Hatta mal benim değil, istediğimi yaparım anlayışı da var.
Anlayışı da var. Maalesef. Yani bu bir noktada yine israf, aşağılık duygusunu bastırma hareketi.
Ha, psikolojik olarak.
Psikolojik olarak. Yani malıyla, mülküyle kendi bir gösterişe girecek. Halbuki Cenab-ı Hak onu bir emanet olarak verdi. Tabii. Burada zekatı olacak minimum, tabii, sadakası olacak, ucu yok, infak olacak. Allah için verecek, Cenab-ı Hak yaklaşacak. Tabii. Velhasıl bu İslam'daki olan mülk telakkesi çok daha ayrı. Cimrilik ise insanı Cenab-ı Hakk'a dost olmaktan alıkoyan bir keyfiyet. Çünkü kendini biriktiriyor. Halbuki güven Cenab-ı Hakk'a olacak. Cenab-ı Hak fefuru ilallah, Allah'a yaklaşın, Allah'a koşun buyuruluyor. Velhasıl imanın meyvesi merhamettir. Merhametli mümin cömert olur. Merhameti şöyle tarif ederiz, sende olanı, onda olmayana senin onun ihtiyacını görmendir. Yani
onu rahatlatman.
Rahatlatmaktır. Bu şekilde bir huzur bulmaktır. Doğru. Yani bir, o rahatlatmak da neticesinde bir huzura kavuşmak, bir sevinmektir esasında. Doğru. Yani tabii kalp ilerledikçe, kalp seviye kazandıkça, kalp merhale kat ettikçe, bir mümin infak ettikçe, karşısındakinin sevinciyle sevinen kimsedir. Hı hı. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olması durumunda da ayrı bir sevinci, bir sevinç katar.
Efendim, şimdi infak dediniz, orada bir kelime geçti.
Evet.
Onu birazcık açabilir
infak,
miyiz? İnfak,
bu nafak kelimesinden gelir kök olarak. Nafak tünel manasıdır. Yani infak, Cenab-ı Hakk'a giden bir mal. Cenab-ı Hakk'a giden gayretler. Bunun da bir hududu yoktur. Hududu açıktır bunun. Yani Cenab-ı Hak ayette Bollukta da verirler, darlıkta da verirler buyuruyor. Yani zekat alan kimsenin de vermesi lazım bunu. Fakat sırf bu para değil. Gücünü verecek, aklını verecek, zekasını verecek, teselli edecek. Bunların hepsi infak hududuna
girer. O zaman efendim tünel dediniz, yani giden yol dediniz ama gizli olacak herhalde.
Tabii değil mi? Tünel, alttan. Tabii.
Yani az önce dediniz tabii, underground gibi dedi, yani Nodra'da hep gibi alttan giden.
Tabii tünelde. Alttan giden yol. Tabii münafık kelimesi de buradan gelir.
Ha, o da gizli tabii.
Aynı kökten gelir. Doğru. Allah'a gideceği yerde nefsine doğru gider.
Doğru.
Nefsini öne çıkartır.
Doğru.
Yani o tüneli kazaya uğratır.
Doğru. Evet. Peki infak çeşitlerimiz hakkında alabiliriz.
Oraya geleceğim. Hı-hı. Şimdi bir vakıf ismini, bir vakfı doğru sordunuz çünkü. Hı-hı. Yani vakıf meydana getiren vakıf insanlardır. Hı-hı. Yani bunlar rahmet insanlarıdır. Bu vakıflar rahmet insanları tarafından inşa edilir. Bu vakıf insanların farik vasfı, Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanan kişilerdir. Hı hı. Yani bütün mahlukat, beni yaratan Allah, bu mahlukatı yaratan Allah, aynı Allah. Bu şekilde bir merhametle, bir şefkatle. Rahmetli peder anlatmıştı. Onu da bir misal vermek isterim. Hı. 50 sene evvel herhalde Sami Efendi Hazretleri bir hac yolculuğunda bir yer kiralarlar Medine-i Münevvere'de. Efendi babanın odasını hazırlarlar, bir yılan görürler köşede, ürkerler. Hı. Arkadan Efendi baba odaya girer, der ki o hayvanı der, kendi haline bırakın der, o gelir gider der. Sonra rahmetli pederi o hayvanı, o yılanı bir daha görmedik orada. Hı hı. Demek ki Cenab-ı Hak'ta dost olan, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatıyla dost oluyor. Halik'in nazarıyla mahlukata tabi bir takış şey yapıyor.
Doğru.
İşte vakıf insanının en başta durumu üst seviyede tabii bu şekilde. Hı hı. Yani vakıf insanı yumuşak gönüllü olacak. Yüzünden sima tebessüm eksik olmayacak.
En önemlisi o.
Asla tebessüm. Kalp kırmayacak. Hı hı. Eğer bir nadan tarafından kırılırsa da onu affa için affedecek. Hı. Yalnız kendini düşünen hodgam olmayacak, diyargam olacak. Kardeşi için fedakarlığı bulunan bir insan olacak, ihsar sahibi olacak. Muhacir, ensar bunun en güzel bir şeyi. Hatta muhacir ve ensar çağırdı, mal beyanında bulundu. Al kardeşim de, işte benim dedi, evim bu dedi. Hurma bahçemi gel dedi, paylaşalım dedi. Medineliler vermek istiyordu. Mekkeliler, muhacirler de, kardeşim malın sana mübarek olsun, sen bana çarşının yolunu göster. Veyahut da sen bana bu hurma bahçenin içinde benim çalışacak babanın bir iş göster.
Doğru.
İşte bu bir nasıl bir İslam bir insan yetiştirdi.
İstismar da
yani
burada.
Biri vermek istiyor, öbürü ise müstani. Yani bir rahmet insanı, bir vakıf insanının ruhu hak ve merhametle yoğrulacak. Ruhundan rahmet taşıracak. Hatta merhametsiz bir insana dahi merhametle muamele edecek ve onun istikbaldeki akıbetini, ahiretteki akıbetini düşünecek, ona merhamet edecek.
Biraz zor tabii o zaman.
Çok zor. Bu çok yüksek seviye, zirve seviye.
Tabii.
Mesela Beyazıt Bistami Hazretleri'ne bir hal olur. Zamanın kutbu, büyük velisi kendisine keşfolur. Gidip bakayım der, o zatın der, bir halini göreyim der. Bir demirci. Gider bakar, hem demir dövüyor, demir tavlıyor ateşin içinde, şekil veriyor. Hem de ağlıyor. Hafs bin Hattab. Kardeşim diyor, niye ağlıyorsun diyor. Selam kelam halatından sonra. Derdim büyük diyor. Nedir derdin diyor. Derdim diyor, acaba diyor mücrimlerin diyor kıyametin hali ne olacak diyor. Bistami Hazretleri diyor ki, biz diyor kendi halimize baksak daha iyi olmaz mı diyor. Yok diyor. Benim diyor, tabi bu da herhalde bize ilk zamanlar herhalde. Benim diyor mavi fıtratım diyor. Merhametle yoğrulmuştur diyor. Bir mümin diyor, ızdırap görürken diyor, ben diyor huzur bulamam diyor. De zirvede bir vakıf insanı. Hatta bu bizim Osmanlı'da bir örf halindeydi. Bir padişah cuma selamından çıkarken, mağrur ama padişahım senden büyük Allah var.
İki taraftan da.
İki taraftan da.
Doğru.
Yani bu bir padişaha bile bir ikaz etme. Doğru. Bir benlikten kurtulacak ki, hı hı, rahmet tecelli edecek.
Kendine gelsin.
Benlik insanda fazla bir rahmet tecellisi olmaz. Evet. Velhasıl vakıf insan, rahmet insanı, çorak insan değil, rahmet insan olacak.
Bereket.
Bereket olacak. Evet. Yağmur gibi aynı. Hı hı. Girdiği her yere bir bereket verecek. Bereket olacak yağmur gibi. Güneş gibi olacak, en kuytu yerlere dahi aydınlatacak, ısıtacak. Velhasıl insan, hayvan, nebatat ondan hayat bulacak. Bu vakıf insanı. Yani bundaki vakıf insanın aşağı yukarı bunlar zirvedeki tarifleri. Yani gönül olarak itici olmayacak, cezbedici bir dil kullanacak. Mevlana buyuruyor ki, tatlı suyun başı kalabalık olur diyor. Tabii böyle baktığımızda vakıf insan, rahmet insanları da herkes sever onu. İnsanlar sevdiği gibi mahlukat da sever onu. Hatta bir yabancı diyor ki, bir sefir İstanbul'a geliyor. Ben diyor bir diyor gayrimüslim mahallelerini gezdim, bir de Müslümanların olduğu mahalleleri gezdim. Baktım diyor Müslümanların olduğu mahallelerde kediler, köpekler daha fazla. Çünkü kediler, köpekler onlardan merhamet görüyor, o Müslümanlardan onları sığınıyor. O Müslümanlar da Halik'in nazarıyla o hayvanları seviyor. Velhasıl tatlı suyun başı kalabalık olur Mevlana buyuruyor. Bir vakıf insanı, bir rahmet insanı imha edici değil, inşa edici olacak. Münakaşa çıkaran değil, sulh ve selamet, ülfet oluşturan bir hali olacak.
Cedelden uzak
olacak. Cedelden uzak olacak. Evet. Şimdi buyurun.
Evet. Şimdi efendim az önce altını çizdiniz, vakıf insanı dediniz. Özellikle hayaya dikkat eder, güler yüzü olmalı. Evet. Aklıma geldi. Osmanlı'da biliyorsunuz sebiller var. Ve sebillere baktığımız zaman hep merak etmişimdir. Neden sebillerin etrafı böyle kapalı, demir vardır, bir arkasında cam var ve biraz da aşağıdadır. Evet. Kaynaklarda diyor ki dışarıdan gelen oradan sadaka alacak. Utanmasın, içerideki tanımasın. İçerideki de verecek, sadaka verecek, dışarıdakini tanımasın. Hem utanmasın hem de torpil geçmesin, ha bu bizden diye. Evet. Yani bu da başka bir vakıf medeniyetinin güzelliği sebillerdeki. Günümüzde de hala devam ediyor.
Efendim sebillerdeki bir güzellik şu. İnsan nasıl bir tebessüm eden bir insana sempatisi artar. Bu çeşmeleri, o şeyleri bir tebessüm edecek mahiyete yapılmış. O saçaklarıyla, üzerindeki tezinatla, ayet-i kerimeler üzerinde hadis-i şerifle bir gelene su içmek isteyene sanki bir böyle bir tebessüm halinde buyurun diyor.
Gönlünü açıyor.
Gönlünü açıyor.
Evet efendim, şimdi infağa tekrar dönersek, benim çok hoşuma gitti o söz. Yani alttan giden tünel dediniz. Bunun çeşitleri var mı? Onlardan bahsedebilir miyiz?
Efendim, müminlere Kur'an-ı Kerim muhtelif kapıda 72 kere infakı emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de zekat, sadaka, infak 125 yerde geçiyor. Fakat 72 yerde de infak geçiyor. Hı. Şimdi zaten zekat minimum, asgarinin asgarisi. Zaten o zekat o kişinin malı değil. Fakirin emaneti onda. Sadaka kendisini koruması için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için. Fakat infak ise bu ucu açık, zekat 41'dir. İnfak ise bunun ucu açık, bu Cenab-ı Hakk'a giden bir tünel olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'a giden tünel oluyor. Tabi bu demin bahsettiğim gibi, yani bu infak yanı mal vermek de değil. Mesela Eshab-ı Kiram baktığımız zaman bir kısım Çin'e gidiyor, Vehb bin Kevçer'in şeyinde. Bu en büyük infak. Giderken üşenmiyorlar, yorgunluk gelmiyor. Hangi vasıtalarla gidiyor? İbn Abbas'ın kardeşi Semerkant'a gidiyor. Bir sahabi grubuyla. Bir kızım sahabi Afrika'ya giriyor. O zaman dünyanın üçte birini kaplıyorlar aşağı yukarı. Bunlar ne? Bir infak heyecanıdır bu. Übel Ensari Hazreti 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a geliyor. Bunlar hep bir infaktır. Yani infak sırf malla değil, her şeyle infak. Mesela 1. Ahmet Hazretleri, bu Sultanahmet Camisi'ni yaptıran, inşa eden, onun kızı rüyada görüyor da Allah'ın kendisine verdiği bu mükafatın sebebini sorduğu zaman, kızım diyor, ben diyor tebdili kıyafet ederdim diyor. Zaman zaman diyor gidip diyor camide tebdili kıyafetle çalışırdım diyor. Şimdi Sultanahmet'ten baktığımda o zaman Osmanlı ordusu bir mağlubiyet görmemişti. Bütün dünyanın önünde eğildiği bir insandı. Onu Sultanahmet Camisi'ni yaptırmaktan gidip orada çalışmak çok daha zordur. Tabii. Tamamen nefsini bir sıfırlayarak. Velhâsıl bu da bir infak. Yani infak çok. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor, o takva sahipleri kendine rızık olduğumuz, verdiğimiz her şeyden Allah'ın infak ederler. Bakara Sûresi 3. ayet. Yine Cenab-ı Hak Tövbe Sûresi 111. ayette Allah müminlerden cennet mukabilinde canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani demek ki burada can ve mal bu dünyadayken pazarlanıyor. Bu kabirde pazarlanamaz, ahirette pazarlanamaz. Son nefese kadar dünyada pazarlayabiliriz. Son nefeste son durak bitti. Son durak, son nefes, her şeyin bittiği bir an olmuş oluyor. Yine Bakara Sûresi 207. ayette insanlardan öyleleri vardır ki Allah rızasını kazanmak uğrunda kendisini ve malını feda ederler. İşte Eshab-ı Kiram'ın tam bir modeli. Cenab-ı Hak da bizlere Tövbe Suresi'nin 100. ayeti onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Onlar malı nasıl telakki ettiler? İnsanı nasıl telakki ettiler? Demek ki bizim de onlara benzememiz lazım. İnsan hayattayken amel defterini daima salih amellerle kaydettirmek ister. Vefat edince de bu kayıtlar durur biter artık. Fakat Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, üç hal bu kayıtların dışındadır. Birini sadaka-i cariye. Yani bir kimsenin vefatından sonra devam eden müesseseler, Allah'a adanmış müesseseler. Onlar temlik ve temellük yoktur. Yani bir satın alma, satma vesaire yoktur. İkincisi kendisini istifade eden ilim, tabi bu Hakk'a davet eden bir ilim, hidayet davet ilim. Üçüncüsü de arkasından dua eden hayırlı evlat ve hayırlı talebeler bırakın. Bu üç keyfiyet. Bir hadise nakledeyim. Efendimizin son anlarıydı. Ezan okundu. Efendimizin mescide kadar yürümeye takatı yoktu. Fakat Eshab-ı Kiram geldi, ısrar etti. Hali de yok Efendimiz. İlk kişi ayağı kaldırdı. Gusletti, bir su döküldü. Fakat yine gücü yoktu, şey yapamadı, yürüyemedi. Yine orada yığıldı. Üç sefer oldu bu. Üçüncü bir konuda amcası Abbas radıyallahu anh girdi. Üç adım sahibi şeye kadar götürdüler mihraba. Orada Hazreti Ebubekir Efendimiz'i mihraba geçirdi. Kendisi ittiba etti. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor, selam verildi. Arkasına baktı, döndü. O Muzdalife Efendimiz o kadar güzel bir tebessüm etti ki arkasında bir Eshab-ı Kiram cemaati gördü, yetişmiş, keyfiyetti. Evet. Evet, bu da infakın en güzeli, arkamızdan bir keyfiyette insan yetiştirme.
Kaliteli eleman.
Kaliteli eleman, keyfiyette eleman, evet. İdeal insan yetiştirme. Evet. Kendisini Cenab-ı Hakk'a vakfeden bir insan yetiştirme. Mesela bir misaller çok tarihte. Evet. Mesela Sultan Murat Han, 1. Murat, Bursa'da her türlü güzellikler vardı. Bugünkü gibi değildi, akarsular, yeşillikler, bülbüller vesaire. Fakat babası dedi ki, oğlum dedi, tevhid iki kıtaya sığmaz, dedi, onu bütün dünyaya taşıracaksın dedi. İnsanlara dedi, hidayete erdireceksin dedi. Onları Allah'ın dinini, güzelliğini tanıtacaksın dedi. Ve onun üzerine Kosova'ya kadar 1000 kilometre yol gitti Bursa'yı bırakarak. O gece dua etti. Fırtınalı bir geceydi. Dua dedi, ya Rabbi dedi, yarın bir bayram olsun, bu bayramında kurbanı ben olayım dedi. Hakikaten öyle oldu.
Şehit oldu.
Şehit oldu. Arkasından gelenler Anadolu'nun o temiz insanlarını Kosova'ya yerleştirdiler. Onlar sırf dille değil, halle. Anadolu'nun temiz halkının yaşamasıyla hemen hemen Arnavutların %90'ı Müslüman oldu. Yine Fatih İstanbul fethine 10 sene sonra Bosna'yı fethetti. O zaman bir takım prenslerin Boşnaklar şeyi altındaydı.
Baskısı altındaydı.
Yine Anadolu'nun temiz insanı geldi oraya yerleşti. Onun hali, kali, yaşayışıyla Boşnakların %100'ü Müslüman oldu.
Ve hala da günümüze sadaka-i cariye devam ediyor.
Velhasıl oraya geleceğim. Evet. Şimdi bu ne oluyor? Sadaka-i cariye oluyor. Şimdi Kosova'da ne kadar bir ezan okunuyorsa, Bosna'da ne kadar bir ezan okunuyorsa, ne kadar orada secde ediliyorsa, orada 1. Murad'ın Fatih'in de payları var.
Kıyamete kadar da devam
Allah edecek. Allah cümlemizi inşallah. Amin. Arkamızda sadaka-i cariye bırakacak. Hem insan hem de Cenab-ı Hak müessese inşa etmeyi cümlemize ihsan eylesin.
Amin inşallah. Evet efendim, vakıf aslında konuştuk. Sadaka-i cariye nasıl olur, nasıl yapılır? Vakıflar da olur.
Tabii
İstersen
tabii.
İstersen şu vakfın tarihi hakkında.
Ben şurada bir misal daha şey yapmak Buyurun. İstiyorum. Bu İslam alimleri bu sadaka-i cariye ile ekseriyle de bu vakfın kastedildiğini beyan etmişlerdir. Sadaka-i cariye Allah rızası için daimi surede hizmet veren bir eser bırakmaktır. Yani bazı ırmak ve çeşmeler vardır ki, dünya kurulduğundan beri berrak bir şekilde deruni namelerde akmaktadır. Bu akan ırmaklar susamış sinelere hayat, yürekler haz ve ümit, aşık ruhlarda ilham verircesine serin ve tatlı sırıtlara kıyamete kadar devam ederler, akarlar. İşte bu Allah Resulü, Allah yolunda yapılacak bir kısım hayırlarda bu akarsular benzetmektedir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği bu akarsular daha başkadır bu ırmaklar. Zira o kıyamet kadar değil, kıyametten sonra da cennetteki o sonsuzluğa devam edecek ırmaklardır. Onun için sadaka-i cariye işi çok mühim. Allah nasıl bizim ecdadımız, nasıl bir sadaka-i camileriyle, çeşmeleri, aşhaneleri, hastaneleri vesaireyle, kışlaları, Cenab-ı Hak cümlemizde böyle sadaka-i cariye bırakmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah.
İnşallah, inşallah.
Buyurun.
Efendim, epeyce geniş malumat verdiniz vakıflarla ilgili. Vakıf işte biliyoruz durdurmak, bir şeyi durdurmak. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Tarihi hakkından da dinleyicilerimize bilgi verebilir miyiz?
Yine vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevgi müesseseleşmiş şeklidir. Lugatta buyurdu durmak, durdurmak demek olduğundan. Diğer bir ifadeyle Allah Celle Celaluhu, Allah'a adanan temlik ve tembellikten, ebediyen medilen bir mülkiyet, yani satılmaz, devredilmez vesaire olmaz.
Kıyamete kadar.
Kıyamete kadar. Ve o kadar bir buraya emin, vakıfın şartı kenası şari, yani Allah'ın ayetleri gibidir buyurmuştur. Yine burada ben bir hatırayı anlatacağım.
Tabii,
peder rahmetli, Konya'da bir zat varmış. Ben görmedim, tanımıyorum. Hele benden daha evvelki. Bu zat çok mükrim bir zatmış. Sahih bir zatmış. Sevilen, hayır hasenat sahibi bir zatmış. Orada bir vakıf arazisi satılıyormuş. Demişler ki etraf, sen hayır hasenat sahibi, bu senin hakkındır. Bunu sen al demişler. Rahmetli pedere anlatmış. Ben de orayı aldım demiş. Bütün mal, mülk hepsi gitti ve sıfırlandı demiş. Her şeyim bitti demiş. Velhâsıl bu çok hassas bir mevzu. Hatta halk azanı bir darbe meseli vardır. Bir kuşu Süleyman Aleyhisselam ceza verir. Kuş da der ki ben de senin mülkünü harap ederim der. Süleyman Aleyhisselam der ki senin sikletindeki neyi harap edeceksin, benim mülkümü nasıl harap edeceksin der. O da der ki ben der kanatlarımı suya sokarım, arkadan vakıf toprağını sorarım. Bu vakıf toprağını gelip senin damının üzerine dökerim. Tabii bu halk arasında bir darbe nesel. Fakat bu tabii kısadan hissele bu vakıflara çok ehemmiyet verilmiş. Evet. Ve vakıflarda işte çok titizlikle davranılmıştır. Hakikaten bu vakıf çok mühimdir. Çünkü Allah'a adanan bir maldır. Evet. Mesela Kâbe, evet, Harem-i Şerif, hac ibadetinin mukaddes mekanlar, Arafat, Mina, Müzdelife, bu yerler de vakıftır. Evet. Buna ne alınır, ne satılır, ne temlik, ne temellükü vardır. Evet. Bir de bağışlanan mallar, vakıfa bağışlanan mallar vakıftır. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan başlar. İbrahim Aleyhisselam'ın sürüleri vardı. Bir imtihanlı Cebrail geldi. Bunları bana satar mısın? Bunlar benim değil dedi. Rabbimin dedi. Peki dedi, ücreti nedir dedi. Üç sefer dedi, Cenab-ı Hakk'ı zikret dedi. Yani gönlü bir aşkla dolu ki, o aşk neticesinde bütün mal mülk siliniyor. Cebrail dedi ki, ben insan değilim, ben alıp götüremem dedi. O zaman İbrahim Aleyhisselam dedi ki, sen meleksen, ben de Halil'im, Allah dostuyum dedi. Ben de verdiğim şeyi bir daha geri almam dedi. Velhâsıl böyle bir İbrahim Aleyhisselam'da da böyle bir güzel bir şey vardır, hatıra vardır. Tabii bu Allah dostu olmak, bu sırf İbrahim Aleyhisselam malıyla, canıyla, evladıyla. Çünkü bu üç tane tahttır insan kalbinde. Bu üç tahtı Allah'a adayarak
en zoru başarabilir.
En zoru. Fakat tabii Cenab-ı Hak her o adayışta da büyük mükafat verdi. Malını adadı Halil İbrahim bereketi. Hâlâ zamanı. Yine bir teyyattan sonra yine İbrahim Aleyhisselam'a salavat getiriyoruz teyyatta, her namazda. Can çok kıymetli. Canını ateşe attı Allah için. Cenab-ı Hak da onu gülistan haline getirdi. Ey ateş, İbrahim'e sevmeye selamet ol denirdi. Hatta yine Mevlana'da güzel bir nükte var. Diyor ki, sen diyor, eder diyor, ateşten korunman için diyor, sende İbrahimlik var mı yok mu ona dikkat et diyor. Eğer sende diyor İbrahimlik yoksa ateş seni yakar diyor. Yani cehennem seni yakar diyor. Yok diyor, sende diyor İbrahimlik varsa diyor, ateş senden uzaklaşır diyor. Tabii bu evladı da kendisinin parçası.
Evladı.
Cenab-ı Hak ne oluyor? Bir kurban gönderiyor. İbrahim sana selam buyuruyor. Bu apacık ve zor bir imtihandır. Sana bir nam verdik buyuruyor. Bu tabii dostluk. Bu vakıf İbrahim Aleyhisselam'la başladı bildiğimiz kadarıyla.
Evet. İlk o zaman bir isaret ondan mı başlatacağız?
Onda başladı yani şeyle başladı.
Ve o zaman muhterem efendim şimdi vakıf dedik İbrahim Aleyhisselam'la başladı.
Evet.
O zaman içerisinde ne var? Dostluk da var. Yani dostluk. Halilullah dedik ya vakıf
tabii.
Diyorsam ben orada bir ticaret değil dostluk başlatıyorum.
Tabii.
Madem malıyla, canıyla, evladıyla tabii. Ve onu da vakfetti. O zaman ben vakfedeceksem amacım burada ne? Dostluk.
Tabii bu zor dostluk. Kolay. Yani bir fani ile dost olmak kolay. Bakın burada Cenab-ı Hak'la dost olmak aşk istiyor, fedakarlık istiyor. İşte Mevlana yandım diyor mesela. O Selçuklu Üniversitesi'nin dersi almayken yandım demiyor. Bu Şems Tebrizi ile olan bir fırtınadan geçtikten sonra bir dalgalı denizden geçtikten sonra, ondan sonra yandım diyor. Şimdi Muhammed İkbal'in de güzel bir şeyi var. Güveyle diyor, ışık etrafında dönen pervane konuşur diyor. Güve gelip der ki pervane, tabi bunlar kısadan hisseler, temsili şeyler. Güve der ki ben Farabi'nin, İbn Sina'nın, İbn Rüşd'ün, Yunan filozoflarının kitapları aslında karanlıkta dolaşma artık bıktım artık. Hiç bana ışık gelmiyor. Sana ne iyisin pervane diyor. Sen hep ışık etrafında dönüyorsun. Pervane de diyor ki kanatlarıma bak diyor. Ben ona kanatlarımı yaktım diyor. Onun için buyurduğunuz gibi bu zor bir iş bu. Tabi burada hem kulun gayreti olacak, İnşallah. Hem de burada Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelmiş olacak. İnşallah. Tabi bu buyurduğunuz Efendimiz'le olan, Efendimiz'e Cenab-ı Hak le amrike onun ömrüne yemin olsun buyuruyor. Hayatın yemin olsun diyor. Efendimiz'in vakıf en şumullü olarak Efendimiz'dedir. Burada Efendimiz'in Fedek ve Hayber hurmalıklarından hisseleri vardı. Bunları Resulullah Efendimiz numunedir, üsve-i hasenedir, Allah yolunda vakfetti.
O zaman efendim İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak
onu görüyoruz. Başladı. Daha aralarındaki evet. bilmiyoruz. Hı hı. Yani görüyoruz Efendimiz'in zaten Efendimiz'in mal olarak bir peygamberliğin mal olarak bir mirası yoktur. Efendimiz neyi var? Hatta vefat eder gibi birkaç şey vardı. Altın tanesi vardı elinde. Hemen onları vefat etmeden hemen ona infak etti. Yani peygamberlerin mal olarak bir mirası yoktur. En büyük miras peygamberlerindir. Onların mirası da karakter ve şahsiyettir.
Güzel ahlakları.
Güzel. İşte o Eshab-ı Kiram'ı bıraktı arkasından. En güzel bir hem sadaka-i cariye hem büyük karakter ve şahsiyet. Velhasıl yine Eshab-ı Kiram da Efendimiz'i gölgenin vücudu takip ettiği gibi takip etti. Nasıl bir gölge ile vücudu birbirinden ayırmak mümkün değil. O şekilde bir tarif etti. Efendimiz nasıl bir infak halindeyse, Eshab-ı Kiram'da o şekilde bir infak halini yaşamanın gayreti içinde oldular. Zira hadis-i şerif, اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّ Sahabe diyor ki, bizi en çok sevindiren hadis-i şerif bu hadis-i şeriftir. Kişi sevdiğiyle kıyamet günü beraberdir. Sayısız şeyler var asr-ı saadette. Bu infak var, infak şekilleri var. Mesela Cabir radıyallahu anh diyor ki, Muhacir ve Ensar'dan da imkan sahibi olup da infak etmeyen, vakfetmeyen hiçbir sahabi ben bilmiyorum diyor. Demek imkanı olan her sahabi demek ki bir infak heyecanı içinde bulundu.
Bizim bildiğimiz bütün sahabeler demek hepsi evet. birer infak örneği aynı zamanda. Evet. İbrahim misali.
Ve mesela misaller, çok misaller var. Ben bir misal vereyim, ya iki misal vereyim. Buyurun. Ebu Talha vardır. Bu Efendimiz çok sevdiği bir sahabiydi. Bu lentena bir rahatatun fukumatubun sevdikleriniz şeyden infak etmeyin asla birre yani hayrın kemaline ulaşamazsınız. Hadis-i şerif indiği zaman Efendimize geldi. Ya Resulullah de bugün kadınlar kapısının orada 600 dikili hurma ağacı vardı. Ben de bunu dedi infak ediyorum dedi. Bunu dedi Medine fukarasına bağışlıyorum dedi. Arkadan hurma bahçesine gitti. Hanım hurma bahçesinde oturmuştu. Çitin arkasından öyle durdu. Hanım da merak etti. Sen de Ebu Talha dedi. Bu bahçeyi çok severdim. Ben de çok severim. Gelsin içeri dedi. Hanım dedi. Artık dedi biraz çekinerek, korkarak bu bahçe bizim değil dedi. Ne oldu dedi? Niye bizim değil dedi? Sen de ben de çok seviyordum bahçeyi dedi. Çünkü bu de bugün bir ayet indi. Lentera bir rahatat tüm fügüm matumun sevdi vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Ben de dedi vakfettim dedi.
Bu ayetin içerisine girmek istiyorum.
Evet. Bu ayet için canlı bir yaşamak sevinci. Hanım dedi ki, ben dedi Medine'nin fukarasını düşündükçe dedi, ben de bir şeyler yapmak isterdim Ebu Talha dedi. Sadece sana bir şey sorayım dedi. Sen bu dedi, vakfederken de bahçeyi dedi, beni de kastettin mi dedi. Beraber mi vakfettik dedi. Evet dedi, beraber vakfettik dedi. O zaman ben de eşyalarımı toplayayım, bahçeden çıkayım dedi. Yani böyle bir heyecan hangi sistemin içinde vardır?
Ne kapitalizm, ne komünizm, mümkün ya da hangi izimde?
Mümkün mü? Nasıl bir merhamet, nasıl bir ittiba, nasıl Allah Resulü'nü takip edebilme? Tabii. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hayber ganimetlerine güzel bir hurmalık arazi düşmüştü. Rüyasında üst gün üst üste bu araziyi infak etmesini işaret etti kendisine. O da sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Benim de nazarımda sahip olduğum en büyük mülk bu mülktü dedi. Bu hurmalığa ben maliktim dedi. bu sene buyursun dedi. Efendimiz buyurdu ki, dilersen bu hurmalığın aslını Allah için vakfet. Tamam vakfet. Gelirinde tasadduk et veya artık o hibe edilmez, bağışlanmaz. Vakıftan sonra ona varis olunmaz. Onun mahsulü yalnız infak edilir, muhtaca verilir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, o hayatının belki tek mülkiyetiydi, onu da vakfetmiş oldu. Yani buna benzer şeyler arttıkça artırırız.
Çok.
Yani mesela bu Osmanlı'da bu heyecan var. Vakıflar çok olsun. Belki geleceğiz oraya da.
Evet, ileride.
Mesela bir misal vereyim. Sultan 3. Mustafa Ramazan'da Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi'nin konağına iftara gider. Padişah gidiyor tabii konağa, Şeyhülislam Efendi'nin. Der ki 3. Mustafa, Efendi Hazretleri der, arada size gelmek isterim ama konağınız pek uzak yerde der. Şeyhülislam Efendi der ki, sayenizde yakın yerlere bir ev tedarik etmemiz mümkündür. Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur. Cevabını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider.
Mutfak yoktur.
Ve hayretle şöyle sorar, acaba bu evlerde yemek pişirmezler mi? Mehmet Emin Efendi şöyle cevap verir. Cümlesinin sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Evet. Onun için buradan ayrılmak istemem. Bir vakıf insanından bir, bu da ayrı bir misal olmuş oluyor.
Güzel letafet örneği.
Evet, hem de nasıl bir letafet.
Evet, şimdi efendim yeri ileride var ama hemen sormak istiyorum, yeri geldi. Vakıf dedik, vakıf medeniyet dedik, vakıflar dedik. Evet. Peki dinleyicilerimiz merak eder, güzel, iyi ama benim o kadar dairem yok vakıfa bağışlayın, vakıf kuracak. Belki 10 liram var, 50 liram var. Nasıl vakıf yapabilirim? Nasıl vakıf olabilir? O zaman bir şeye mi ihtiyacım var? Bir başka vakfa ne yapabilirim?
Bir herhangi kurulmuş vakfa hangisine bir itimat halindeyse o vakfı verir. Tabii o vakıf Allah rızası için, Allah rızası için gayretli mi değil mi? İşte ona, oraya bakar, en mühim o. Yani o vakıftaki olan ihlasa, samimiyete, o vakıf fertlerinin samimiyetine, vakıfların diyelim, samimiyetine, ruhani hallerine bakar. Tabii zaman onlar da bir emanet olarak alırlar, o verdiği az çok şeyi. Yeni bir hatıraya gideceğim.
Buyurun.
Biz bu Hüdayi Vakfı kurulduğu zaman bir kadıncağız iki ekmekle geldi. Bir ekmeği evine götürdü, bir ekmeği oraya bıraktı. Yani iki ekmek alacak kadar bir şey vardı. Bu nasıl bir süte yoğurt mayası koyarak tamam yoğurt olur. Belki acaba diyoruz bir kimin duası, kimin getirdiği infak.
Bu hale geldi.
Yine bir misal olarak şunu vereyim ben burada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir dinar 100.000 dinarı geçti. Sahabe, ya Resulallah nasıl bir dinar 100.000 dinarı geçer? 100.000 dinar mevcuttan verdi. Rahat verdi. Bir dinar verirse kendinden koparıp verdi.
Sıkıştık halinden.
Koparıp verdi. Velhâsıl burada olan bir samimiyet, yani işin hacmi değil. Mesela bir Yarmuk Harbi'nde bir bardak su veyahut bir bakraç su üç tane şehidin ortasına kaldı. Üçü de su, su derken, üçü de susuz, dudakları çatlamış durumda 50 derece güneşin altında. Su, su deyince bir vefat eden biri infak, öbür kardeşini gösterdi. Onun yanına gitti, öbür kardeşini gösterdi. Rabi diyor ki, velhasıl diyor, üçü de diyor, gittiğim zaman diyor, üçü de diyor, son nefesini vermişti. Bir bakraç su, üç şehidin ortasında kaldı. Şimdi belki o bir bakraç su, belki bugün Süleymaniye taşıyacak kadar bir fedakarlığın bir neticesidir. Velhasıl Cenab-ı Hak niyetlere, evet, samimiyete. Bakın onun için bu vakfa yapılan hibeler de çok mühimdir. Tabii bu vakfın istikametine dikkat etmek, evet, lazım.
O zaman tekrar edelim efendim dinleyicilerimiz için. Bir, sakın üzülmesinler. En ufak 1 lira da olsa herhangi bir vakfa bağış yaptıkları zaman, gönül niyetiyle yaptıkları, tabii, zaman o, tabii, ayetin içerisine, infak ayetin içerisine girebilir.
Girer. Bu bir. İkincisi, çünkü darlıkta da verirler bu. Bollukta verir, darlıkta veren daha makbul esasında.
Ama burada bir sanki küçük sorumluluk var efendim, düşüyor. Onu arz ettiniz, demin söylediniz. Vakfı da araştırmak lazım. Yani
tabii,
samimi olacak.
Samimi olacak.
Vakfın şartlarına, Allah'ın olacak dedikleri kurala samimi uygun olacak bir vakıf olacak.
Mesela, evet, bizde Hüdayi Vakfı'nda bir kurban kesildiği zaman, kurban vakfında hemen orada resmi çekilir kurbanın. Hemen gün senin Afrika'da şurada kurbanın kesildi. Bir de o gelen tekbirlerle vekaleti orada bildirilir. Samimi. Bu zaruret çünkü. Yani itimat olmazsa olmaz.
Efendim, Yunus Emre'nin sözü vardır. Hani bilirsiniz mal sahibi.
Mal sahibi, diye, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Biraz da sen o yalan.
O zaman bu mal Allah'ın malı olduğuna göre biz...
El mülkü lillah, emanetçi. Evet. Yani bir markette çalışan bir veznedarı düşün.
Heh, aramızdaki
fark, fark o. Yani şimdi hiçbir veznedar bu mal benimdir diyemez. Bunun sahibi var, ben burada maaşlıyım diyecek.
Aracıyım işte.
Tabii o dürüstlüğü kadar market sahibinin yanında itibarı artar. Doğru. Velhâsıl bir mal bir emanettir. Mal kimsenin, el mülküyle mülk Allah'ındır. İnşallah. Onun için ecdat bunu şey yaparak daima camiydi, dergâhtı, çeşmeydi, şifahaneydi, garipler, yalnızlar, kimsizler buralara mallarını kendinden evvel göndermenin telaşesi içinde olmuştur. Hatta Ebu Zer radıyallahu anh der ki, bir malın üç tane ortağı vardır. Birinci ortağı kendisidir der. İkinci ortağı kaderdir der. Bu mal kendisine ne kadar kalacak? Zengin de bir anda biter. Üçüncüsü arkasında kalacak terekedir der. Üç ortağı vardı bu şekilde. Fakat en akıllı ortak sen ol der. Bu iki ortaktan daha akıllı ol der. Bunu der, sağlığında, sağken bu anda sarf et der. Ebu Zer diyor, benim bir devem var diyor, o kadar diyor, dünya mülkü içinde diyor, bir devem var diyor. Onu da diyor, şimdiden diyor, ben vakfetmiş durumdayım diyor. Herkes tabi bu olay, yani kaldırılacağı bir şekilde.
Gücüne göre diye.
Gücüne, yani, yani israf göre, da olmayacak, hayat pindilik de olmayacak.
İkisi arası denge.
Denge, orta yolda olacak. Kulül af buyur, fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak.
Efendim, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u gezerken iki cami dikkatimi çekti.
Evet.
Camilerden bir tanesini baktık, araştırdık ki, bu cami bir zamanlar Nalbant dükkanı oldu.
Ya.
Bir diğer cami
ise… Biz talebeyken gördük onu. Bu şeydeydi
un
bu.
Unkapanın arkasında.
Unkapanın arkasında, Vefa Bozacı'nın yanındaydı.
Evet, hala demirler
hatta
duruyor.
Hatta demirler orada duruyor. Biz orada İmam Hatip'e talebeyken oraya at girerdi. Nal çakılları da çıkardı.
Bir tanesi de Eyüp Sultan'da marangozhane olarak kullanılmış.
Peki şeyde marangoz, bu Burmalı Mescit vardı şeyin. Evet. O da bir
Şehzadebaşı'nın yanında.
Onu da bir Ermeni'ye kiraya verilmişti marangoz.
Aynen. Peki madem vakıf efendim bunlar, vakıf da ecdadımız kıyamete kadar sürsün diyordu. Ne oldu da bunlar Nalbant ya da marangoz oluyor?
İşte el
derişler nedir?
İşte el derişinde, el derişinde böyle oluyor. Büyükler diyorlar ki vavlardan sakının diyorlar. Vavlardan. Bu vavlar nedir? Bir defa yani vallahi diyerek lüzumsuz yere yemin etmekten sakın.
Gereksiz yemin.
Çünkü Allah şahit gösteriyor. Allah adına vallahi diyerek bir yemin etmekten sakın. İkincisi mesuliyet, şuur ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan sakın. Bu da vavlı başlı vali. Mesuliyet, şuur ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan sakın. Üçüncüsü hakkını ifa edemediğin bir vasi olmaktan sakın. Dördüncü vakıfa mesuliyetten korkun. Onu gereği gibi muhafaza edin. Tabii bu vakıf hizmetlerinden uzak durun demek değildir. Eğer liyakat sahibi kişilerin bu vakıf hizmetinde bulunması zaruridir. Çünkü Cenab-ı Hak
geri durmayacak.
Geri durmayacak, verdiğimiz nimetlerine sorulacaksın buyuruyor. Allah o istidadı vermiş, o şeyi vermiş. Bir de Efendimiz'e benzemek istiyor kıyamette. El mer'u ma men ahabbe buyuruluyor. Demek ki liyakatımızı bütün gücü kullanarak bu vakıf hizmetlerinde bulunmamız lazım. Bu amme menfaatinde. Mesela burada Osmanlı'da bu vakıflar bir ağ gibi ördü toplumu. Halk arasında hiçbir kavga yoktu. Hiçbir yer bir garip yoktu. Sahipsiz bir dul, sahipsiz bir yetim yoktu. Yani mahalle onun sigortasıydı.
Evet.
Velhâsıl bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendi vefat ederken üç sefer namaz namaz namaz buyurdu. Birinci şart. Cenab-ı Hak karşı ferdi vazifemiz imanın kemaline ulaşmak. İkincisi, emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Bunlar bir rivayette yetimler ve dullar. Demek ki dulların ve yetimlerin toplum üzerinde bir şeyi var, hakkı var. Yani onlardan, yetimlerden, dullardan mesulüz. İşte vasi. Yani bunları bir vasi olmak durumunda. Burada vavlardan, hatta dört vavdan biri. Vakıflı şartlar, dört tane vav şeyden biri.
Doğru, onlardan. Efendim vakıfa baktığımız zaman cami ya da çeşme değil ya da okul değil, vakfın çok çeşitli hizmetleri var. Daha zaten elinizde yazmış olduğu kitaba baktığımız zaman sadece Osmanlı'da 20 bin küsur vakıf vardı. Bu vakıflar ne vakıf dediğim zaman hasta leyleklere bakım vakfı var. Hatta pikniğe götürme vakfı
nereye
var.
Nereye kadar?
Efendim.
Gönül alma.
Hastaya okunan Yasinler vakfı var, böyle yapılmış 20 bin küsur vakıf var. Bu vakıf çeşitlerinden tamam hizmet alanları çeşit farklı. Biraz da bunlardan
efendim,
bahsedelim.
Efendim o kadar çok yani toplumun yarasını tamamen bu vakıflar sarıyor.
Evet.
Devlet de rahat ediyor. Mesela neler var? fakir, dul, yoksul, yolcu, hasta, hizmetçi, yetim, öksüz, dul, yaşlı. Bunların ihtiyaçlarını hallettikten sonra öyle bir galeyan halinde ki sair mahlukata hizmet ediliyor. Hı hı. Yaralı kuşları vesaire. Hayvanların barındırılması, onların korunması. Hı hı. Hayale gelen Allah rızasına matuf her şeyde bir gayret edilmiş. Tabii dünyada 620 sene devam eden ikinci bir devlet yok dünya tarihinde. Roma vardı, o da kesik kesiktir, devamlı değildir. Sırf Osmanlı var 620 sene. Burada tabii demek ki bu vakfiyelerden gelen dualar mühim. Müslümanların ihlası mühim. Neler vardı bu vakfiye, bu yurdun çeşitli vakıflarında? En başta cami, tekke, zaviye, türbe, bunların inşaatları var. Medreseler var, Darül Huffaz var, Darül Hadis var, ilmi müesseseler var, aşhaneler var, kervansaraylar var. Bu da çok mühim, evet, kervansaraylar. Yani bir yolcu bir yerden bir yere giderken o zaman tabii nakil vasıtalığı böyle değildi. Otel de yok. Ona kervanların geçtiği saray denirdi. Saray denir, orada insanlara ikram edilirdi. Vakit o zaman onu da bahsetmek isterim. Evet. Kütüphaneler vardı, namazgahlar, misafirhaneler, Yesunar Vakıf, kuyular, su yolları, su kemerleri, çeşme sebiller, aş evde çocuk emzirme ve büyütme yuvaları, esir ve köle azat etme, bu da çok mühim, bir insanlık merhamet, fakirleri yakacak temin etme. Hatta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 4. Murad'a bir mektup yazıyor. Diyor, bak diyor, deden Kanuni diyor, ıstırancılardan su getirdi diyor. Hı hı. Bu kış çok soğuk geçeye benziyor diyor. Sen diyor, Bolu ormanlarından bolca odun kestir diyor. Bunu fakir fukaraya dağıt diyor. Yani en alttan en yukarı kadar bir infak hali ve ikazı durumda. En mühim, bugün insan hayaline ulaşmaz. Mesela Bezmi Alem Valide Sultan'ın kurduğu bir vakıf var. O da yanlışlıkla sehven eşya kıran çalışan kişilerin, onlar azarlanmasın, onların kalplerine bir diken batırılmasın diye onları ödeme vakfı. Yetim kızları cihir hazırlanma. Mesela Kösem Sultan da var. Kendi biraz sert şey olduğu halde.
Mizaçlı oldu.
Borçları ödeme. Borçlu da ödeyemiş, hapse girmiş. Borcunu ödüyor, hapisten çıkartıyor. Mektepçi gıda ve yiyecek yardımı. Fakir kimsenin cenazelerini kaldırmak.
Ha, o da var.
Evet. O da var. Bayramlarda çocukları kimseyi sevindirmek. Zihni hastalara psikiyatri tedavi etme. Zaten muhterem acizler deniyor onlar. Deliler denmiyor.
Avrupa yakarken?
Avrupa yakarken muhterem acizler deniyor. Evet. Muhterem deniyor, Cenab-ı Hak izaf ederek onu yaratan Allah'tır. Seni yaratan Allah, o acizi de yaratan Allah'tır. Aciz deniyor, gücü kuvveti yok. Sen ona bakacaksın, mecbursun. Bu nasıl bir derinlik yani? Mesela kervansarayında vakfiyeleri vardı. Mesela yine bu Çorum tarafında bir vakfiyede şöyleydi, şimdi tam hatırımda değil vakfın şeyi. Diyor, buraya gelen diyor kişi diyor, gece yarısı da gelse muhakkak kapı açılacak, dışarı bekletilmeyecek diyor. Kervanlarla geliyor. Aç mısın, tok mısın, sorulmayacak diyor, utanır diyor. Belki taaffüf sahibi de, iffet sahibi de önüne yemek verilecek diyor. Hayvan alt kata alınacak, hayvan da doyurulacak diyor. Gece bunlar yolcu edilmeyecek diyor. Çünkü gece yolcu tehlikelidir diyor. Sabahleyin diyor bunları diyor, gün doğduğu zaman dua edilerek yolcu edilecek bunları diyor. Bir takım ikazlarda bulunacak diyor. Aman dikkat et, gafil kalma vesaire olma, malına mülküne alınan şeyine dikkat et filan diye bir ikazdı ve bir de dua eder. Hatta ayağına bakılır, eğer ayakkabısı o uzun yollarda eskimişse bir ayakkabı verilir ona. Hasbeten lillah.
Yani yine bir zerafet, hepsi nezaket.
Hem de nasıl. Evliya Çevni Sokulu Mehmet Paşa Vakfiyesi'ndeki misafirhane ile alakalı bir şey oldu. Bu malumat ne kadar güzel yani. Bunu benzer bir şey bildiriyor. Hı. Bir de vakit dar olduğu için ben başka şeye geçeceğim.
Buyurun.
Bu Tunuslu İbni Batuta vardır.
Tarihçi.
Bu meşhur seyyah. Evet. Üç büyük seyyah var. Hatta bir Çin'e gidiyor. 30 sene dönüyor Çin'den. Hı. Değişik bir tabiat, değişik bir mizaç. Hı hı. Bu İbni Batuta. Bu Denizli'ye giriyorlar. Anadolu'da bir seferi var. Hatta o zaman Ladik diyorlar Denizli'ye. Bunları karşılıyorlar. Çarşıdan geçen dükkanlardan bir takım insanlar çıkıyor. Bunların hayvanlarını tutuyor, kendi tarafına doğru çekiyor. Bize gelse, fakat bunlar korkuyor. Acaba diyorlar bir soyguna mı uğrayacağız diye. Orada diğer grup da kendi tarafını çekiyor. Bu Ahi dervişlerinden, Ahi Sinan'la Ahi Duman dervişleriymiş. Onlar münakaşa, bugün bizde kalsın bu misafirler diye. En sonunda bir kura çekiyorlar. Bir gün orada, bir gün orada kalıyorlar.
İkramda yarışma yani.
Allah İkramda Teala. Yarışma. Evet. Genç önleri bulunan bir yemek konuyor, yemek yediriyor. Arkadan bunlar hamama gönderiliyor. Uzun yoldan gönderdiği için bir hamamdan geçip bir rahat ettiriliyor. Allah. Yani bugün evet. insan hayali, bu evet. komünizmi, kapitalizmi bir şey yaptı. Orada, yok. Burada hiçbir nasıl bir şey? Hiçbir yani bir izah şeyi var mı?
Efendim şimdi aklıma geldi. Bugün Medine'de ve Mekke'de Ramazan'da Ümre'ye gittiğimiz zaman hatırlarsanız biraz geç kalırsak sofralara değil mi? Orada da çekiyorlar bizim sofra bizim sofra.
Buyurun sofra. Diye.
Evet. O da bir ayrı vakıf.
Tabii.
Nezaketi.
İkram.
İkramın hep devam ediyor. Yani
bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam misafir sofraya oturmazmış. Hı hı. Bu misafir ikram da çok mühim. Bu tabii ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim Osmanlı kitabında da var. O zaman gelen büyükelçiler, seyyahların çok şeyleri var. İntibaları var, hatıraları var. Meşhur seyyah Dölür diyor ki seyahatnamesinde, onların diyor hayır hasenatı yani insana değil hayvanlara da diyor şamildi diyor. Onun olan aşhanelerden bahsediyor, şeyden bahsediyor. Yolcuların o kaldığı kervansaraylardan bahsediyor. 3 gün kalabilirdi diyor. Kaldığı müddetçe her öğünde birer tabak pilav verirdi önlerine
peki,
diyor.
Peki efendim Dölör demiş ama o zamanlarda Batı nasıldı peki? Bizden bunları görüyorlar, alıyorlar mıydı? Taklit ediyorlar mıydı?
Batı'da bir şey yoktu.
Yoktu.
Batı bir viraneydi, ölü
yani
şehirdi.
Olsaydı Londra'ya gittiğiniz dönemde o hanımefendi sokakta kalmazdı.
Batı ölü bir şehirdi o zaman, bir viraneydi. Mesela bir misal vereyim. Yani buyurun. Batı'nın o zamanki cahiliyeti. Bu dünyanın ekvatoru. O zaman Musa kardeşler Sincar Sahrası'nı ölçtüler. 2,5 yanılmayla 39 bin kilometre olarak ölçtüler. Tespit ettiler. Hı. O sırada ondan çok sonra 16. asırda Florence Galila dünya dönüyor dedi. Fakat onun dünyanın döndüğünü Abbasiler zamanındaki o Bağdat medeniyetinden aldı. O Musa kardeşlerin o zamanki ölçümlerine göre aldı. Dünya dönüyor dedi. Hı. Mahkemede idama karar verdi. Sen dedi, dine aykırı bir söz söyledin dedi. Dini ifsad ediyorsun dedi. Giderken bir arkadaşı dedi ki mahkemenin orada, yavaşça kulağına, sen de tekrar çık de ben yanılmışım, dünya dönmüyor dedi. Çıkıyor mahkemeye, hakimden huzuruna, ben yanılmışım. Hakikaten siz dediğiniz doğru, dünya dönmüyor. Berat kararı alıyor. Çıkar yine arkadaşına, dedi, bakma öyle dedi mi diyor, ben desem de demesem de dünya dönüyor diyor. Evet. Avrupa'nın hali bu. Cin var diye ateşe atıyorlar. Ya.
Hastaları tabii.
Yazık. Acayip bir şey söyleyeyim ben size. Buyurun. Daha ben mesela bu Louvre Sarayı'nda vesaire buralarda tuvalet yoktu.
Temizlik, nezafet.
Yoktu. Affedersin kaplara idrar konur, oradan pencereden aşağı atılırdı. Hatta onun için şemsiye kullanırlardı o zaman.
Hı. Kafamıza gelmesin diye.
Evet. Yine mesela İspanya'da Elizabeth vardı. Zalim bir şeydi, Katolik. Hı. Onu mesela kirli Elizabeth derlerdi. Çünkü işte yıkanmak caiz değil diye yıkanmazdı. Yani yaklaşılmazdı kokudan. Kirli Elizabeth denirdi. Velhasıl Avrupa'nın durumu soruyor, Avrupa böyleydi.
Doğru.
Ama halbuki burada yer gök bir külliye külliye hemen bir hamam vardı. Tabii. Evinde hamam olmayan gidip orada yıkanacak fisibillah.
Tabii.
Evet.
Osmanlı'ya o zaman burada mı vakıf medeniyeti diyoruz efendim? Neden vakıf medeniyeti
tabii,
Osmanlı'ya?
Vakıf
neden yani, diyoruz?
İslam insana bakış tarzı, mahlukata bakış tarzı. İnsanın ne ihtiyacı varsa o bir ağa vakıflarla örülmüş. Hı hı. Yani onun için bakın bir halk arasında bir kavga yok.
Evet.
Bir sınıf farkı yok. Yani bir zenginle fakir aynı mahallede. İkisi birbirine şey durumda, kucak durumda. Yetimin, dulun vesairenin evlenecek genç kızın o mahalle kendi sigortası halinde. Toplum bu şekilde. Burada patlama olur mu?
Tabii.
Sarayda kavga vardı ufak tefek. Hı. Halkla saray barışıktı çok. Doğru. Yani sarayla halk arasında bir problem yoktu.
Efendim barışık dediniz aklıma bir hatıra geldi. 2. Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nda kalırken Ortaköy halkı yemek pişirmiyor.
Evet.
Onlar nasıl pişirmiyor? Mutfakları yok mu? Az önce bahsettiğiniz
evet.
bir şeydi İslam'da. Diyor ki Yıldız Sarayı'nda pişen yemekleri halka diyor çok ucuz fiyata verin.
Evet.
Mesela bir çorba bugün 5 lira ise hayır diyor 50 kuruş.
Evet.
Efendim artık mı? Hayır. Ne pişiyorsa diyor o civarda oturan herkese dağıtacaksınız diyor. İşte evet. bu ecdadın halkla bütünleşmesi.
Merhamet.
Merhameti. Devam etmiş.
Yani beni yaratan Allah, onu yaratan Allah, aynı Allah. Evet. O kişi bana zimmetli. Yani onu zimmetli olarak kabul etmek. Nasıl bir babayla evladı ona zimmetli der. Aynen. Onun için toplumu kendi zimmetli olarak görüyor. Onun için sadakalar, infaklar şeye tam böyle yerini buluyor. Yani aç insan yok. Büskürdüğün insan yok.
Ben hemen burada şey sormak istiyorum. Fakat
ben bir şeye daha gireceğim. Ha, yani bir zalimlerin durumu, bir de bu vakıf insanların durumu. Yani mesela baktığımızda bir Osmanlı'da Topkapı'dan girin, belki Sultanahmet'e kadar bir sürü şey vardı, mescit vardı. Yani sabah namazı, yatsı namazı, ışık da yok, mahrum kalmasın diye. Devam çeşmeler vardı.
Evet.
Sadaka taşları vardı. Mesela hatta Üsküdar'da vardı, Doğancılar'da yine onun bir sadaka taşı. Yani veren, alan birbirini görmeyecek. Yani. Bu şekilde bir şey. Yani hayat tam tazimle emrillah, şefkat ala halkıyla şeyinde devam ediyordu. Onun için bu vakıf medeniyetimiz bizim.
Evet.
Bir de diğer taraftan bakalım. Mesela firavunlara bakalım. Daha yüksek piramitler yapmak için birbirleriyle yarıştılar. At kavmine bakalım. Taştan evler yaptı oymalı. Kölelerini aldılar, yukarıdan aşağı attılar. Bir avcı merakı kim daha iyi parçalayacak diye. Yani kuleleri diktiler ve kule böyle bir eğlence yaptılar. Zalim Roma hükümdarları, zayıf ve biçare ilk Hristiyanları aslanların dişleri arasına attılar. Yani bunun için bir areneler kurdular. Böyle ilk İsevileri aslanların dişleri arasında parçalamak. Karunlar, Karun ve emsalleri kendilerine dünyada hazin bir mezar toprağı. Çünkü Cenab-ı Hak Karun'u hazinelerle beraber gömdü. Ahirette de ateşten bir damga olacak altınlar, gümüşler biriktirmeye yarıştılar o tiplerde. Yani hepsi sefaletleriyle, zulümle, haksızlıklarını hesap vermek üzere mahşere yollandılar. Bu nazarla baktığımızda tarih beşeriyet en büyük bir ibret ve irşat durumunda. Üzerimizde güneş, bir müddet firavunların, hamanların, nemrutların, atların, semutların, saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra da bugün harabeleri üzerine haşmetle doğan aynı güneş. Peygamberler, sahabiler, salih zatlar, arif alimler ise hayırda yarıştılar. Faydalı ilimde yarıştılar. Nesi ihya için yarıştılar. Fedakarlıkta yarıştılar. Hayır müesseselerinde yarıştılar. Ve maddi manevi bir insan imarında da yarıştılar. İslam sancağını en ileri noktaya taşımakta yarıştılar. Gönülleri fethetmekte en büyük fetih gönülleri fethetmektir. Kalplerin fethidir. Orada yarıştılar. Yaralı sarmakta yarıştılar. Hatta Lehistan'da burada Osmanlı atları su içiyorsa Fistül Nehri'nden hak vardır, adalet vardır, hukuk vardır bir atasözü haline geldi.
Barış gelmesi için.
İşte gerçek medeniyet insani sahada olur. Velhasıl bir toplum ne kadar oradaki insanın problemini çözerse, ona bir huzur verirse o toplum en huzurlu toplum olur. İşte bunu ecdadımız bir misal. Yabancı şeyle daha bahsetmedik vakitte olduğu için evet. Onların da o kadar güzel şeyleri var ki, şehadetleri var ki evet. Bu şey üzerine, Osmanlı toplumu üzerine. Da bugün dünya o topluma muhtaç.
İşte efendim şimdi 2017 yılının ilk aylarındayız. Az önce bahsettik Osmanlı medeniyeti, vakıf medeniyeti dedik. Günümüzde peki niye bu özlemi yapıyoruz, neden yapamıyoruz bunu?
Tabii bir nesil yetiştirmeye bağlı olan bir keyfiyet. Tabii bugün maalesef televizyon, internet, modalar, reklamlar alıyor insanı başka tarafa götürüyor. Başka toplumun insanları haline getiriyor. Bugün Ağrı Dağı'nın altında bir köyde bile aynı televizyon, aynı internet, aynı şeyde çalışıyor. Ne yapıyor? Ahireti unutturuyor. Vakfın kurulması için de ahiretin unutulmaması lazım. Ölümün son nefesi unutturmamak lazım. Bunlar hepsi unutturuyor bunları. Unuttum, gafil bir toplum meydana geliyor, pragmatist bir toplum, yalnız kendini düşünen bir toplum meydana geliyor. Elhamdülillah yine var, çok şükür. Gittikçe arta arta gidiyor elhamdülillah. Yani benim talebelik zamanımdan, 50 küsür sene baktığım zaman, o gün birçok camiler, nerede bir yıkıntıya girmişti. O bizzat ben şahidim, o Dolmabahçe Camisi var, Bezmi Alem Valide evet. Sultanı. Evet. Barok ve ampir tarzıdır doğru, şeyi. Doğru, evet. Zarif bir camidir. Hı-hı. Orada kayık müzesiydi. Ben o kayık müzesi olduğu zaman talebeydim, gittim, gezdim orayı. Yani o zarif eser, bir kayık müzesi, bu eski kayıklar vesaire vardı.
Deniz müzesi olarak
kullanıyordu. Deniz müzesi olarak kullanıyordu. Fakat bu elhamdülillah bunlar kalktı. Bugün elhamdülillah bir taraftan da güzel bir manevi bir inşa hareketi var çok şükür. İmam hatipler vesaire, Kur'an kurslarımız. Yani seviyette kaliteli bir insan yetiştirme. Ki bugün insan da buna muhtaç.
O zaman vakıf medeniyeti diyorsak günümüzde insan yetiştirmeye önem vereceğiz. Tabii. Ve ahireti hatırlatan eserler. Tabii.
Efendim keyfiyette insan bu çok mühim. Aha. Yine ben Mevlana'dan bir misal vereceğim. Mevlana tabii mücerreti müşahhas hale getirir hikayelerinde. Gece baktım diyor, tarla diyor, birisi fenerle dolaşıyordu diyor. Onu gittim yanına diyor, meraklı diyor, ne arıyorsun gece baktı bu tarla dedim diyor. İnsan arıyorum dedi diyor. Bırak boş verdim, ben dedi, çok insan aradım ama bulamadım dedi. Yorulma boş yere gezmekten, git yat dedim dedi. Bana şöyle acı acı baktı, ben de biliyorum bulamayacağım ama hasreti bana bir zevk veriyor dedi.
Onu aramak bize.
Hasreti bile bana bir zevk veriyor diyor. Bırak diyor onu, yine ben dolaşayım buralarda diyor. Bugün de dünya buna muhtaç. Keyfiyeti insana muhtaç. Türkiye bugün İslam'ın son karakolu. Sırf Türkiye için, Anadolu için, bütün İslam memleketleri için bir karakol. Onun için çok dua edeceğiz. Yine bu karakolun ihyası için çok gayret etmemiz lazım.
İnşallah. Efendim önemli bir konuya geldik, son konumuz. Evet. Günümüzde biliyorsunuz 2016 yılını geçirdik, biraz hareketli bir yıldı.
Evet.
Vakıflara bakış açısı biraz böyle hafif durağanlaştı. Vakıf medeniyetinden bahsettik ama o eski vakıf aşkımız bir sanki şüpheyle karşılanmaya başladı. Daha önce rahatla tereddütle gidebildiğimiz tereddüt var geldi.
Daha ben ne var, bunların sorma, altında ne var?
Daha, bu da mı o, bu da mı o evet gibi bir sorgulama evet gelmeye
bu da başladı. Onlar gibi mi olacak?
Gibi olacak diye.
Efendim şunu unutmamak gerekir ki, evet, kıymetli eşyaların daima sahteleri yapılır. Sahteleri vardır. Sahte elmasların varlığı hakiki elmasları kıymetten düşürmez. Sadece sahteye karşı dikkat etmeye ihtimamı arttırmak gerekir. Sahte bir doktor varsa ya sahte doktorlar var ise tıp fakültesi kapatılamaz.
Doğru.
Hukuk tevzi etmeyen hukukçular varsa hukuk bertaraf edilemez. Velhasıl günümüzde dernek, vakıf buna benzerleri İslami fıkhın emirleri içinde, bir vicdan ihtilaçları içinde, hı hı, eğer devam ediyorsa da bu vakıfları canlandırmamız lazım. Çünkü bir Müslüman hem kendi bulunduğu muhitin akışından mesuldür, hem de dünyanın akışından mesuldür. Bugün hidayet bekleyen çok insan var. Cinayetler oluyor, boşanmalar oluyor vesaire oluyor. Bunun için kaliteli, seviyeli insana ihtiyaç var. Bu vakıfların da memleketi, vatanı, milletine sadık, imanına sadık bir nesil yetiştirmesi zaruridir.
Evet efendim. Değerli dinleyicilerimize acaba son olarak mesajınızı alabilir miyiz?
Efendim sonra tabii ben bu hanımlardan da bahsedecektim ama tabii onu vakit olmadı, belki onu başka İnşallah bir şey bırakırız. Tabii bunu son olarak ne söylemek arzu edersiniz, evet, diyorsunuz. Evet. Ben ilk başta şunu söylemek istiyorum. Bu kaliteli insan, seviyeli insan yetiştirmek için bir misal vermek istiyorum. Mevlana diyor ki, bana diyor Şems'e bir tek şey öğretti diyor. Kalbim bir tek şeyi nakşetti diyor. Dünyada bir üşüyen varsa diyor, sen Celaleddin ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Hı hı. Ben de üşüyorum dedi. Biliyorum ki dünyada çok muzdarip var, üşüyen var. Ben de üşüyorum dedi. İşte vakıf budur. Ya bugün Suriyeliler üşürken biz de bir de kendi durumumuzu bir düşünmemiz lazım. Şimdi Mevlana'nın seviyesi bu. Mevlana'nın ilmi de zaten onun mesleği de gösteriyor, diğer eserleri de gösteriyor. Fakat esas olan bu Mevlana'nın bu ruhu çok mühim. Yani bu nasıl bir Resulullah Efendi haliyle hallenmiş, bir üşüyen varsa ben ısınma hakkına sahip değilim diyor. Diğer taraftan yani bir Müslüman ne olacak? İlmiyle, haliyle İslam'ı temsil edecek keyfiyette olacak. Bir Müslüman ahsen olacak. Cenab-ı Ahsenu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani her işini en güzel surette ifa ederek etrafını güzellik tevzi edecek. Ahsen olacak. Ecmel olacak. Yani her hal ve davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek zarafet ve letafette olacak. Ekmel olacak. Yani her huzur, olgunluk, mükemmellik hatta bir ihtişam sergileyecek. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Nasıl bir muhabbet var. Beni diyor vefatımdan sonra benim diyor kabrimi yeryüzünde aramayın diyor. Bizim mezarımız diyor ariflerin gönlündedir diyor. Yine bu keyfiyetli insan yani. Bizden de keyfiyeti insan anlar. Ariflerin gönlündedir bizim mezarımız diyor. 700 sene geçti Mevlana'nın bu tarafa. Hala gönüllerde devam ediyor. Devam. Hala onun mesnevisinden istifade ediliyor. Diğer eserlerle istifade ediliyor.
Yerli yabancı üstelik.
Yerli yabancı. Hidayetlere vesile oluyor. Velhasıl zaten arif olunabildiği kadar bu hak dostu tanınıyor. Mevlana Hazretleri bütün hak dostlarının bir sözcüsü, temsilcisi durumda, kelamda. Yunus Emre olsun, Mevlana olsun. Diğer taraftan efendim Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bir tavsiyesi var. O da buyuruyor ki salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakteri ve şahsi sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat edin sizlere hasret duysunlar. Hakikaten bugün baktığımız zaman hep o keyfiyetli insanlara hasret vardır. Ebu Bekir Efendimiz'in bir duasıyla bitirelim. Allah'ım ömrümün en hayırlısı ömrümün sonu, amellerimin en hayırlısı amellerimin sonu, günlerimin en hayırlısı sana ulaşacağım gün olsun. Amin ya Rabbi.
Amin. İnşallah. Allah razı olsun.
Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo İstanbul'un Sırları programında Osmanlı medeniyeti, Osmanlı vakıf medeniyeti üzerinde durduk. Muhterem Osman Ürtopaş hocamızla. Biz de teknik ekibimiz olarak, tüm çalışanlarımız olarak hocamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah
Allah
nasip ederse başka bir programda yine birlikte olmak üzere. Özellikle eksik kaldı hanım sultanların çalışmaları var.
Evet.
İnşallah onlardan bahsedeceğiz efendim.
İnşallah.
Teşekkürler efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatı dinlediniz.